Alişir Davidov'un hazırlayıp sunduğu Pergel başlıyor.
İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Programa başlıyoruz. Bugün özel bir konuğum var. Biraz hukuku konuşacağız, biraz şiiri konuşacağız. Konuğum Sayın Mehmet Taş'tan, hem şair kimliğiyle hem hukukçu kimliğiyle bizi onurlandırdı bugün. Teşrif etti. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum Alişir Bey. Hoş bulduk.
Bugün gerçekten merak ettiğim bazı sorular sormak isterim. Mehmet Bey aynı zamanda Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına devam ediyor görevine ve savcılık yanında, hukukçu kimliği yanında, şiir alanında da kayda değer çok kıymetli adımları var. Bunları konuşmak isterim kendisiyle. Mehmet Bey, şiire yolculuğunuzu öncelikle merak ediyorum.
Evet.
Bu daha geçmişten gelen bir yolculuk olması lazım, hukuktan önce.
Aynen öyledir. Şairliğim savcılığımdan daha kıdemlidir diyorum. Şimdi her şehrin genetik kodlarında bir takım özellikler bulunur. Bu manada Erzurum'un söz sanatına ilişkin kadimden beri var ola gelen bir yoğunluğu vardır. Bu yoğunluk nedeniyle Nef'i gibi, Ziya Paşa gibi, Erzurumlu Emrah gibi şairleri yetiştirebilmiştir. 1930'lu yıllarda Shakespeare'in Hamlet'i kapalı gişe oynamıştır. 1950'li 60'lı yıllara gidildiğinde Erzurum Edebiyat Fakültesi'nin kurucu dekanı olan Mehmet Kaplan'ın da zikrettiği üzere kahvehanelerde halk aşıkları vardır. Dolayısıyla böyle bir şehirde doğunca otomatik olarak şiire aşina doğuyorsunuz. Buna ilave olarak bir de Kur'an okuyunca ağlayan, türkü dinleyince ağlayan bir annenin, din ve tarih şuuru konusunda yoğunlaşmış bir babanın evladı olunca otomatik bir şekilde şiire ilgi başlıyor. Somutlamak gerekirse İlkokul 5. sınıf öğrencisi olduğum sırada genç yaşta vefat eden bir kişi için yazılmış bir ağıt vardı. Benim de bulunduğum bir ortamda bu ağıt okunmuştu, bu şiir okunmuştu ve oradaki insanların bu şiirden etkilendiğini görmüştüm. Bu hadise bende şiir yazma duygusunu doğurdu. Sonradan hatırladığım kadarıyla o okunan metnin açık izlerini taşıyan bir şiir denemesi yaptım. Böylece benim şiir yolculuğum başladı. Akabinde daha çok öyküye yönelsem de zaman zaman şiirler yazıyordum. Devamında Erzurum Lisesi'nde öğrencilik yaptım ki 100 küsur yıllık bu lise bir sultani lisedir. Çok kıymetli bir öğretmen kadrosunun elinde yetişince daha güçlü bir şekilde şiire olan bağım devam etti.
Mehmet Bey, size göre şiir nedir? Yani şiirle neyi ifade etmeye çalışıyorsunuz? Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Bu sizin yaşadığınız duygular mıdır? Yoksa gözlemcilik, etrafı gözlemleyen bir tarafınızla mı yola çıkarak şiir yazıyorsunuz? Mutlaka vardır. Her şiirin kendi hikayesi, kendi geçmişi, tarihçesi vardır ama şöyle özetle bize aktaracak olursanız.
Bilgi olmadan şiir olmaz. Yani Fuzuli'nin o noktada söylediği bir şey vardır. Der ki şiir %99'u emek, %1'i ilhamdır. Dolayısıyla meseleyi sadece ilhamla ya da sadece duyguyla ifade etmek zor bir olay. Belki başlangıç noktasında işte bende olduğu gibi özenme şeklinde gerçekleşebilir. Ama bunun daha nitelikli bir hale gelebilmesi için mutlak surette güçlü bir emek vermek gerekir. Bu da geleneği bilmek, onun üzerine yeni şeyler koyabilmekten geçer. O süreç içerisinde gözlem ve duygusallık da katkı sağlayan unsurlardan ikisidir.
Bir anımı paylaşmak istiyorum.
Hay hay, tabii ki, buyurun lütfen.
Bir gün akşam güzel bir dost bana bir şiirin linkini gönderdi. Açtım, dinledim. O gün akşam moralim de şöyle biraz bulutluydu. Biraz yorgunluk. Açtım, dinledim. Kırgın gidiyorsun diye bir şiirdi.
Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
Belki de benim hayatıma konu olan bir konu içermiyordu o şiir. Ama inanılmaz bir derecede iyi geldi. Oturdum, evet, dinledim. Sonra başa aldım, bir kere dinledim. Yine başa aldım, üçüncü kere dinledim. Bir çay içtim, kendime geldim. Bazı şiirler bizim hayatımızın konusu olmasa da neden bize iyi geliyor? Siz, evet, nasıl düşünüyorsunuz?
Şöyle, Hani denir ki düz yazıda ana fikir vardır, şiirde tema vardır.
Evet.
Tema anlatılanın dışında şairin o şiiri yazmasına sebebiyet veren duygunun, hissin ya da fikrin bizatihi kendisidir. Muhtemeldir ki o büyük bir teveccühle takdim ettiğiniz, söz ettiğiniz şiirin duygusu sizi etkilemiştir, teması sizi etkilemiştir. Çünkü neticede hepimiz insanız. İnsan olmakta mütevellit ortak duyguları, ortak hisleri yaşıyoruz. O hissin sizde de var olması nedeniyle o şiir sizi etkilemiştir. Hani çok somut duruma uymuyor ama sadece meramımı ifade edebilmek açısından bunu söylüyorum. Denir ki toprak çatlamadıkça yağmur rahmet olmaz.
Ya.
Dolayısıyla o şiiri sizin ruh dünyanıza ileten şey, ruh dünyanızın öyle bir duyguyla beslenmesi, ona açık olmasının doğurduğu bir sonuçtur.
Aynı zamanda şiire bir anlamda sesli ruh veren diyebilir miyiz bilmiyorum ama sesiyle şiiri bir başka noktaya taşıyan Mehmet Bey'in de maharetini burada es geçmemek lazım. Şiir Mehmet Bey'in şiiriydi. Eğer bir mahsuru yoksa sizden bu şiiri, aslında ben program sonuna doğru bir tane şiiri sizden istirham etmeyi düşünüyordum ama şimdi sohbetin akışı ikiye çıkardı bu sayıyı. Eğer mümkün olursa sizi yormazsak bu şiiri paylaşabilir miyiz?
Tabii ki.
Mutlaka dinleyicilerimiz de merak etmiştir.
Kırgın gidiyorsun. Yine pazar. İçinde karmaşık bir hüzün var. Kırgın gidiyorsun bu şehirden. Biliyorum. Uğursuzluk oluyor her şey ardı ardınca. Boğazında sustuğun sözler düğümleniyor. Direnirken bir yanın, bir yanın güceniyor. Kırgın gidiyorsun bu şehirden, biliyorum. Ne zor şeymiş kendini kendinden saklaması. Tek kişilik suskunluk çekilir gibi değil. Sessiz bir gülüş bile yalnızken utandırır. Şaşırsan şaşkınlığın izi kalır yüzünde. Bir tanıdık yanından selamsız geçti diye. Kırgın gidiyorsun bu şehirden, biliyorum. Benzettiğin silüet o değildir aslında. Bilerek bir yalanın ardından bakıyorsun. Dönse bütün kristaller kırılacak içinde. Zaptiyeler basacak, suçüstü olacaksın. Hem baksa ne fark eder? Acı bir gülüş belki. Kırgın gidiyorsun bu şehirden, biliyorum. Kaldırım taşlarının o düz çizgilerine. İstemediğin halde basarak yürüyorsun. Tuttuğun bütün fallar hep tersine çıkıyor. Her adımda bir daha, bir daha yanıyorsun. Çocukluğundan kalma oyundan çıkar gibi. Kırgın gidiyorsun bu şehirden, biliyorum. Beklediğin küçük zarf görünmediği için. Artan bir sevimsizlik kaplıyor telefonu. Telaşla kalkıyorsun kendinden kaçar gibi. Pardesön sandalyenin üzerine kayıyor. Ah, onu almak için unuttuğun şey kalbin. Kırgın gidiyorsun bu şehirden, biliyorum. Yine pazar, havada can sıkıcı bir hal var. Her eşyada kayan bir dalgınlık okunuyor. Ya burada cevabı değişmiş soruların, ya da bildiklerini unutturan biri var. İkide bir saatin akrebine bakarak, kırgın gidiyorsun bu şehirden, biliyorum.
Çok güzel.
Çok teşekkür ediyorum.
Yüreğinize bereket, ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ediyorum Alişir Bey.
Şiir olarak adlandırdığımız eser, şöyle ifade edebilir miyiz? Mutlaka yorumu çok yapılmıştır bugüne kadar. Şiir şudur, şiir budur. Ve hepsinin de çoğunun veya hepsinin haklılık tarafı var. Sessiz duyguların sesi veya şair söylenemeyen duyguların sesidir, dilidir desek ne kadar doğru?
Bence isabetli olur. Şiir insanın görünmeyen yüzüne tutulan ışıktır diye düşünüyorum.
Şiir yazarken rahatlıyor musunuz?
Evet. Yani bir seferinde bana şu sorulmuştu. Şiir önce kimi vurur? Şiir bumerang gibidir. Önce şairi vurur. Yani şayet bir kişi, bir şair yazdığı metinden dolayı kendisi tatmin olmuyor ise onu hiçbir surette okuyucunun önüne koymaz. Okurlara sunmaz. Bu nedenledir ki mesela Yahya Kemal İstanbul şairi olarak bilinmesine ve yaşadığı dönemde çok yüksek bir itibar görmesine rağmen ölünceye kadar şiir kitabı yayınlamamıştır. Kendi Gök Kubbemiz adlı şah eseri 81 tane şiirden oluşmaktadır. Kendi vefatından sonra öğrencisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yayınlanmıştır. Dolayısıyla şiir beşeri anlamdaki sözün zirvesi olduğundan dolayı çok ciddi bir özen ister. O özeni gerçekleştiren şair amaçladığı metnin ortaya çıktığına inandığı anda mutlak surette rahatlar. Bu benim için de geçerli olan bir şey. Evet, hedefime vardım. Arzu ettiğim metni ortaya çıkardım.
Bu eskideki birçok büyük şairler çok değerli, çok kıymetli eserler bırakmasına rağmen kendi döneminde kitap çıkarma arzusunun olmaması. Bir anlamda hatta şu aklıma geldi. Mehmet Akif Ersoy, toprakta gezen gölgeme, toprak çekilince günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir? O kadar sesli yaşamasına rağmen, yani ses o kadar gür ki hala yankılanıyor. Evet. Ama sessiz yaşadım diyor. Günümüzde yani elbette ki şairliğe, şiire hevesi olanların hevesini kırmak istemiyorum. Hı-hı. Ama bir iki şiir yazıp hemen bunu paylaşmaya çalışanlar, onun ne kadar kaliteli bir şiir olduğunu veya ne kadar kıymetli bir şiir olduğunu bilmeden paylaşmaya çalışanlar sizce hata yapıyor mu?
Evet. Bir kere Mehmet Akif son derece mütevazi bir insan. O mütevazilik içerisinde enteresan bir de farklılığı var. O da şu, yönetenlere karşı her zaman çok o şairce mesafeli duruşu göstermesine rağmen şiir konusunda son derece edepli biridir. Öyle ki kendi dönemi bakımından Şairler Sultanı olarak kabul edilen Abdullah Hamit'i ziyarete gittiklerinde henüz Abdullah Hamit üst kattan aşağıya inmediği halde aşağıda onun nefes alıp verdiği salon olması nedeniyle ceketinin düğmeleri ilikli bir şekilde beklemektedir.
Ya.
Dolayısıyla mesleğin üstadlarına karşı ya da o ekolün, o sanatın üstadlarına karşı böylesine saygılı olan bir şahsiyettir. Ki hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde yönetimle başı derttedir. Şimdi böylesine bir titizliği gösteren Mehmet Akif'i örnek verdikten sonra işte günümüzde üzerinde çok fazla çalışmadan bu işin üstadlarına ya da en azından edebiyat hocalarına takdim edip onların görüş ve denetimlerini almadan, eleştirilerini almadan ortaya konulan şeyin servis edilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu biraz şuna benzetiyorum. Evimize zamansız gelen bir misafire ya işte şimdi size ikram edeceğim hiçbir şey yok hadi bir omlet yapayım filan deyip yumurtanın takdim edilmesi gibi bir şeydir. Hayır, yani şiir bu kadar ucuz değil.
Bu noktada bir soruyu gerçekten merak ediyorum. Önceki dönemlerle bugünkü dönemi kıyaslayıp önceki dönemi daha kaliteli bulup günümüzdeki dönemi kötülemek gibi bir kastım olmaz. Mutlaka her dönemin kendi şartları vardır. Şunu merak ediyorum. Önceki dönemde teknoloji bu kadar gelişmemişti. Belki de hiç yoktu. Ve insanların akşamları zaman geçirdiği şeyler belki de mum altında kitap okumaktı. Veya farklı detaylara da girebiliriz. Bilmiyorum, siz yorum yapabilirsiniz bu konuda ama. O dönemin, eski dönemin yetiştirdiği şairler ve günümüzdeki dönemin yetiştirdiği şairler arasındaki farkı kıyaslayacak olursak, şartlar mı insanları bu şekilde yönlendiriyor yoksa farklı bir sebebi var mı sizce?
Evet, yani burada şartlar önemli bir faktördür tabii. Onu reddedemeyiz. Gerçekçi olmak adına bunu söylüyorum. Şimdi bilim açısından felsefe neyse söz sanatları bakımından şiir odur. Yani geriye gittiğimiz zaman biz 8. yüzyıldaki Orhun kitabeleri Naz'ın biriminde yazılmış metinlerdir.
Evet.
11. yüzyıldaki yazılı eser Kutat Kubilik yine Naz'ın biriminde yazılmıştır. Efendim en uzun ömürlü devletimizin Osman Gazi'ye nasihatte bulunan Şeyh Edebali o nasihatini şiirsel bir dille dile getirmiştir. Dolayısıyla kadim olan şey şiirdir. Ama 18-19. yüzyıla geldiğinde roman, tiyatro gibi başka alanlar şiirden neşet ederek kendi bağımsız alanlarına kavuşmuşlardır. Dolayısıyla bu şiirde bir daralma meydana getirmiştir. Ama o kadim şairlerin güçlü olmasının en temel sebeplerinden birisi dile sadık kalmaları, şiire çok emek vermeleri, işte o Naz'ın birimini öğrenebilmek için uzunca bir süre bu işin öğrenciliğini yapmaları, bunlar önemli faktörlerdir. Fakat 20. yüzyıla gelindiğinde iki önemli kırılmayı birden yaşıyoruz. Birinci önemli kırılma Garip hareketidir. Garip hareketiyle birlikte şiirdeki o kafiye, aruz, hece dışlanmıştır. Ama bunun dışlanmasına rağmen sentaks yani Türkçedeki söz dizimi korunmuştur. Buna karşılık 1950'li yıllarda ortaya çıkan ikinci yenicilere geldiğimizde sentaks da bozulmuştur. Biçim de bozulmuştur. Bu bozulmadan sonra Yahya Kemal'in ifadesiyle bir naaş nasıl zaman içinde solar, çürür, lime lime olur ise şiirde önce şekli unsurlarını kaybetmiş, ruhunu kaybetmiş ve geriye sadece iskelet kalmıştır diyor. Dolayısıyla gelinen noktada öyle bir cılızlaşmanın var olduğunu maalesef görüyoruz. Fakat burada şunu da ifade etmek lazım. Bu cılızlaşmaya rağmen onun dışında kalan şairler de yok değil. Diyelim bir Atilla İlhan'ı, Sezai Karakoç'u, efendim Ahmet Arif'i, Erdem Beyazıt'ı da olumlu örnekler olarak zikretmek gerekir. Tabii her seçim seçilmeyenlerin mahzunluğunu yaşar. Dolayısıyla ben burada örnek olarak bu dört ismi verirken bunun dışında kalan başka güçlü isimlerin de var olduğunu işaret etmek isterim.
Önceki dönemlerde insanların özellikle bilim dünyasının, edebiyat dünyasının kaynaklara ulaşması bakımından daha zahmetli olduğunu söyleyebiliriz. Kütüphanelerde hocanın yanında dirsek çürütmesi gerekiyordu. Günümüzde çok kolaylaştı bu iş. Bilgisayar üzerinden, eğer internet bağlantısı varsa veya telefon üzerinden anında kaynağa ulaşabiliyorsunuz. Bir şiir yazıyorsunuz, ifade etmek istediğiniz bir duygu var fakat sizdeki kelime tam o şiire oturmuyor. Oraya yine aynı duyguyu ifade eden ama bir başka bir kelime arıyorsunuz. Eskiden şairler ne yapardı? Kitap karıştırırdı veya kütüphaneye giderdi veya kendi daha önce öğrenmiş olduğu hafızasındaki kelimeler varsa buraya başvururdu. Ama günümüzdeki kolaylık, internetten hemen bulma işi insanı tembelleştirmiş olabilir mi acaba?
Yani ben açıkçası çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu işin şiirin gerektirdiği ciddiyeti vermemekten, şiirin gerektirdiği emeği esirgemekten kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa mesela bilgisayarda bir metin yazıyorsunuz, bir şiir yazıyorsunuz. O sırada kullandığınız bir kelimenin eksik olduğunu ya da o yere oturmadığını fark ediyor iseniz internet üzerinden kullanacağınız bir sözlükle pekala eş anlamlı kelimelere ulaşabilirsiniz.
Evet.
Bu yapılmıyor. Dünle bugün arasında mukayese yaparken şuna da değinmek istiyorum. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında ya da 1980'lere kadar şiirde dergi parselasyonları vardı. Yani işte X dergisine şiir gönderdiğinizde o derginin yayınlanabilmesi için o derginin başında olan kişilerin sizin yazdığınız metinleri kendilerine yakın bulması, kendilerine anladığı anlamda şiir kabul etmesi icap ediyordu. Bugün internet ortamı o tekeli kırdı. Fakat beraberinde şöyle bir olumsuz sonucu doğurdu. Metni yazan kişilerin yazdıkları metni hiçbir eleştiriye tabi tutmadan, üçüncü kişilerin görüşünü almadan hemen paylaşmaları. Bu da şiir dünyasının bir ifadeyi kullanmak istemiyorum ama bir samanlığa dönüşmesine yol açtı. Samanlık içerisinde de iğneyi bulmak zor iş.
Evet, doğru.
Belki o anlamda kaliteli şiirlere de ulaşmamızı zorlaştırdı. Öyle de bir negatif tarafı oldu.
Evet, bu sadece dün ve bugünü muhakeme etme bakımından sordum bazı soruları. Çünkü hakikaten geçmişte çok güçlü şiirler var.
Evet.
Hala yankılanıyor. Evet.
Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Şimdi bu ne zaman yazılıyor işte? 1500'lerde yazılıyor. Aradan geçiyor 450 sene. Aynı hazla okuyabiliyoruz.
Ya. Şimdi ne diyordu yine şairin biri? Büyük bir sultan. Yar için ağyar ile merdane cenk etsem gerek, it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider.
Evet.
Mehmet Bey, günümüzde biz bu şiirleri duyamıyor muyuz? Bize ulaşmıyor mu? Yoksa yazılmıyor mu? Siz nasıl düşünüyorsunuz?
Vallahi hiç yazılmıyor demeyi haksızlık olarak addederim. 20. yüzyılda bir Necip Fazıl'ı, bir Yahya Kemal'i, efendim Nazım Hikmet'i, Faruk Nafız'ı, Çamlıbeli bu ülke yetiştirdi, bu toprak yetiştirdi. Ya da 1950'li yıllarda işte bir Mona Rosa yazıldı. Mona Rosa'nın şairi 1970'li yıllarda sürgün ülkeden başkentler başkentine yazdı. Hiç yazılmadığı kanaatinde değilim. Ama şu da var, biz işte yüzyıllar öncesindeki şairlerden, güçlü şairlerden söz ederken işte 16. yüzyılda sadece Fuzuli'nin yaşadığını düşünmüyoruz elbette ki. Yani 100 yıl içerisinden bir Fuzuli çıkıyor. 19. yüzyılda bir Ziya Paşa çıkıyor, bir Namık Kemal çıkıyor. Ama bir Fuzuli, bir Ziya Paşa, bir Namık Kemal olabilmek için belki o dönem içerisinde de yüzlerce kişi
elbette
yola çıkmıştı. Onların içerisinden işte sadece bunlar kaldı. Dolayısıyla 20. yüzyıl bakımından da işte yazılan çok şiir arasından kaç tanesi kalacak sualine cevap aradığımızda çok da karamsar olmayalım. Biraz önce zikrettiğim 4 isim vardı. Buna başka isimler de eklemek mümkündü. Ben yine çıkacağını düşünüyorum.
Zaman gösterir elbette.
Evet. İlginçtir mesela, Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle bir şiir tahlilleri eseri yayınlanıyor. O esere 70 tane şair ismi konuyor. Şimdi ben 2023'teki şiir okuru olarak o 70 şairi tek tek incelediğimde Allah Allah, ya bunların çoğu günümüzde yok. Yani evet. Kaç kişi var? 5 kişi var, 10 kişi var. Ama bir yüzyıl açısından da 5 tane 10 tane şair az değildir diye düşünüyorum. 16. yüzyılda sadece Fuzuli'yi anabildiğimize göre.
Evet sevgili dinleyiciler, programa devam ediyoruz. Küçük bir ara, sonra devam edeceğiz.
Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Dinle de vazgeç. Sen taze bahar seç, taze bahar seç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Ben de vakit geç. sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Taze bahar sen.
Alişir Davidov'un hazırlayıp sunduğu Pergel devam ediyor.
Bugün özel bir konuğum var. Hem hukukçu kimliğiyle bilinen deneyimli Cumhuriyet Savcısı, hem edebiyat dünyasında, edebiyat aleminde isminden söz ettiren çok değerli dost Mehmet Taştan beyefendi.
Çok teşekkür ediyorum Alişir Bey.
Mehmet Bey, şiir yolculuğunuz devam ediyor ve şiir yolculuğunun yanı sıra zaman zaman oldukça ciddi kararlar almanız gereken bir göreviniz daha var. Adliyedeki görevinizle şiir dünyasındaki görevinizi bir arada yaşatabilmek mutlaka size belirli bir şartları getiriyordur. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani biz hukukçu dediğimiz zaman özellikle adliyede görevde olup belirli kararları, duygusal yönümüzü biraz daha muhafaza altında tutarak karar vermemiz gereken anlar var.
Evet.
Ve şiir dünyası bambaşka bir dünya. Ve şairler duygusallığıyla meşhurdur.
Evet.
Bu ikisini bir arada yaşatabilmek, ikisinin kırmızı çizgilerini aşmamak nedir sizce?
Evet. Çok zor ve keyifli bir soru. Şimdi hukuk insanın dış dünyaya yansıyan eylemleriyle ilgilenir. Öyle ki iç dünyaya girmemek konusunda özel bir gayret sarf eder. Mesela ifade hürriyetinin çekirdeğini oluşturan kanaat özgürlüğü mutlaktır. Kişi fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, muahize edilemez. Buna karşılık şiir ise bireyin dış dünyaya yansıyan eylemlerinin iç dünyasında bıraktığı izlerle, etkilerle ilgilenir. Ancak ikisinin bir ortak paydası vardır. İkisinin de bir takım kuralları mevcuttur. İşte hukukta bu mevzuattır. Şiirde ise biraz önce zikrettiğimiz sanat ögeleridir. Ancak sadece şekli şartlardan yola çıkarak bu iki iş yapılabilse idi, gelişmiş bilgisayar programlarıyla hukuku icra ederdik. Aynı şekilde gelişmiş bilgisayar programlarıyla da şiir yazardık. Ama bu olmuyor çünkü her ikisinde de insana inmek gerekiyor. Dolayısıyla ben hukukçu kimliğimle de insanı anlamaya çalışıyorum, şair kimliğimle de insanı anlamaya çalışıyorum. İkisi arasındaki bir başka ortak payda da şudur, kelimedir. Her ikisi de ifadeye dayanır. Kararları da kelimelerle yazarsınız. Şiiri de kelimelerle yazarsınız. Hukukçu kimliğimi icra ederken mutlak surette empati yapmaya çalışırım. Niçin yapmaya çalışırım? Meşhur bir örnektir. Necip Fazıl'ın Reis Bey piyesinde karşımıza çıkar. Haksız şekilde idam edilen kişinin yakınına onun suçsuz olduğu anlaşılınca Reis Bey gider. Der ki beni affedin. Muhatabı cevap verir. Seni affedersem dünyada suçu bağışlanmadık insan kalmaz. Reis Bey konuşur. Dünyada suçu bağışlanmadık insan kalmaması için beni affedin. Günün birinde böyle bir diyaloğu yaşayan bir yargı mensubu olmamak için mutlak surette olayı analiz ederken empati yapmak gerekir. Çünkü hukukun zaten görevi, vazifesi hayatı takip etmektir. Ancak bu empatiyi yaparken bir yerde durumu bloke etmek zorundasınız. Çünkü en azılı katilin masum bir evladı, masum bir eşi karşınıza çıkabilir. Eğer o eşin ya da evladın, masum eşin ya da evladın duygularıyla sonuca gitmeye çalışırsanız o hadisenin maktul tarafında yani mağdur tarafında olan eşi, çocuğu yok sayarsınız. İşte adaletin teraziyle sembolize edilmesinin arka planında da bu olsa gerek. Tamam, olayı anlayalım, empati kuralım ama adalet neyse onu icra edelim. Dolayısıyla bireylerin duygularını anlamak hadiseyi zorlaştıran değil, belki işinizi daha ciddi yapmaya sebebiyet veren bir durumdur diye düşünüyorum.
Halkın içinden, halkın içinde yaşanmakta olan duygulardan uzak kalmamak gerekiyor o zaman. Doğru mu?
Kesinlikle, kesinlikle hayatı takip etmek gerekiyor. Öğrenciyken hocam, ceza hukuku hocam tarafından verilmiş bir örnek vardı. Şimdi İstanbul'da gümrük kaçakçılığı suçundan bir yargılama yapılıyor. Yargılamayı yapan hakim, gümrük müdürlüklerinin sadece işte ülke sınırlarında olan yerlerde bulunduğunu zannediyor. Yargılamayı yaparken dosyanın kapağını açıyor, diyor ki bu dosyanın İstanbul'da ne işi var filan. İşte taraf avukatlarından birisi diyor ki efendim diyor, suç diyor İstanbul'da işlendi. Ne yani diyor, sen şeyden Edirne'den İstanbul'a kadar bu kaçak ürünü mü getirdin? Bu hakim hava meydanlarının da gümrük olduğunu bilmiyor. Bilmediği için de ürünün ta şeyden Edirne'den İstanbul'a kadar araçla getirildiğini zannediyor. Eğer hayatı okumaz isek hep bu tip yanılgıların içine düşeriz. Dolayısıyla hayatı okumak ve kendimizi sürekli güncellemek durumundayız.
Eksik olmayın.
Teşekkürler.
Mehmet Bey, söz çok önemli. Söz ve kelimeler şairlerin ya kendilerinin yaşadığı veya başkalarına empati kurduğu duyguları kağıda dökmesindeki askerlerdir belki de. Kelime dünyanıza başvururken keyif alıyor musunuz?
Tabii. Kelimeler benim tutkuyla bağlandığım varlıklardır. Hatta şunu düşünüyorum. Eğer kelimelere bu kadar sevdalı olmasaydım şair de olamazdım.
Ara ara kelime karıştırır mısınız kitaplarda? Yeni kelimeler bulma yolculuğunuz var mı?
Kesinlikle öyledir. Hatta kelimeler arasındaki nüansları görmekten, o farklı durumlar için birbiriyle akrabalık bağı olan kelimelerden birinin yerine diğerini kullanmaktan büyük bir haz alırım. Özellikle tarihi eserler için şu kullanılır: ecdadın mirası, ecdadın emaneti, ecdadın yadigarı. Eğer biz onu miras olarak yorumluyor isek, o zaman bize miras bırakılan şey üzerinde istediğimiz şekilde tasarruf edebiliriz. Böyle bir hakkımız olmadığına göre ecdadın bize bıraktığı şey miras değildir. Eğer emanet diyecek olur isek, emanetin bize tevdi edilene iade edilmesi icap eder. Ecdadın bize bıraktığı şeyi kendilerine geri dönüp hadi mezardan çıkın bunları size iade ettik deme şansımız olmadığına göre emanet de diyemeyiz. Ama yadigar diyebiliriz. Yadigar bırakılan şey, onu alan, teslim alan kişi bakımından titizlikle muhafaza edilmesi, korunması gereken şeydir. İşte aynı mecrada kullanılan üç kelime arasındaki nüanslarla hangisini kullanmam gerektiği hususundaki hassasiyeti kelimelere olan sevdama bağlıyorum.
Bir anlamda kelimeler insanlar arasındaki iletişim sağlayan,
evet,
duygular arasındaki iletişim sağlayan, sevinçler arasındaki iletişim sağlayan ve dertler arasındaki iletişim sağlayan büyük elçiler diyebilir miyiz?
Kesinlikle öyledir. Hatta buna ilave bir şey daha söyleyeyim. Ellerimizi havaya kaldırdığımızda Allah'a da kelimelerle yalvarıyoruz, yakarıyoruz.
Bu sözünüz program için çok vurgulayıcı bir söz oldu.
Çok teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, güzel bir program oldu. Hukuku konuştuk, şiiri konuştuk, söz dünyasını konuştuk. Biraz zaman yolculuğu yaptık. Biraz günümüzde dolaştık, seyrettik. Son şahsiyet konusuna girmek istiyorum. Çünkü sadece söz olsun diye ifade etmiyorum. Şahsınızı çok severiz.
Çok teşekkür ediyorum.
Bu sebeple iyi bir...
Kalbe karşı.
Teşekkür ederim. İyi bir şahsiyetin yetişmesi büyük bir emek ister. Büyük bir uğraş ister. Belki de en zor inşalardan birisidir şahsiyet inşası. Günümüzdeki gençlere bir tavsiye bakımından, bir insan iyi bir şahsiyet olarak yetişmek istiyorsa veya bizi dinleyen genç anneler, babalar olabilir, İyi bir şahsiyet yetiştirmek istiyorsa hangi hususlara dikkat etmesi faydalı olur? Geçmişteki büyük şahsiyetlerden de örnek verebiliriz. Hasılı kelam, bir yaşlı bir amcaya sormuşlar. hangi alanda kariyer yapmalıyım sizce günümüzün şartlarında diye. Amca biraz düşünmüş, demiş ki iyi bir insan olma yolunda kariyer yap. Çünkü o alanda rakiplerin azdır.
Evet. Siz aslında verdiğiniz bu örnekle soruyu çok güzel bir şekilde, harikulade bir şekilde cevaplandırdınız. Dolayısıyla bunun üzerine bir şey söylemek zor. Önce belki şunu şey yapmak lazım, illa da bir şey söylemek icap ederse. Şahsiyet nedir? Şahsiyet şuhus kökünden gelir. Yükselmek ve uzaktan görünmek manasınadır. Bu lügat anlamını bir tarafa bırakıp kendimiz bir tanım yapmaya kalktığımızda karşımıza çıkan şey şudur. Bireyin yapıp ettiklerinin muhatapları üzerinde bıraktığı izdir. Nasıl yürürken ayakkabılarımız iz bırakıyor ise, o izden hareketle o ayakkabının cinsini ve numarasını tespit edebiliyor isek, kişi de yaşarken bir iz bırakır. İşte o bıraktığı izin toplamına birden şahsiyet diyoruz. O nedenledir ki Mevlana der ki, sen güzel bir söz ol, çünkü insan hakkında söylenen sözlerden ibarettir. Şahsiyet sadece yazdıklarımız, sadece konuştuklarımız değil, hayatımız boyunca yapıp ettiklerimizden çıkan hülasadır. Mesela Mehmet Akif derken yazdıkları ile yaşadıkları arasında susuzmayan şair diyoruz.
Ya.
Ya da bir başkasından söz ederken çok cesurdu ama macera perestti diyoruz. Ya da bir başkasından Nobel ödülü alabilmek için şunlara şirin görünmeye çalışıyordu diyoruz. Güya muhafazakar geçiniyordu, diliyle Türkçeyi katlediyordu diyoruz. Vatansever görünüyordu ama hiç çalışmıyordu diyoruz. İyi bir şahsiyet olmanın yolu amasız bir imaj bırakmaktan geçer.
Gönlünüze bereket.
Teşekkür ediyorum.
Programa katıldığınız için, teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Sizinle bir arada bulmak, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Bu vesileyle Meteoroloji Radyo dinleyicilerine de selam ve saygılarımı iletiyorum.
Eksik olmayın. Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Alişir Davidov'un hazırlayıp sunduğu Pergel sona erdi.